Ateşten gömlek. Halide Edip adı var.
Ayrım 2.
3 Teşrin-i Sani 337. Cemal'in gözleriyle yeni hayatıma başladım. Siyah kirpikli, mavi, açık, emniyet ve nikbinlikle dolu gözleri vardı. Güneşle tunçlaşmış yüzünde ikinci nazarı dikkatle celbeden şey, yuvarlak, çocuk tebessümü taşıyan ağzıydı. Bülent ve ince vücudu harp mücadelesinde meşakkatle, kudret ve çeviklikle yoğrulmuş görünüyordu. İnsanı selamlarken kalın ve büyük çizmelerini seri ve askeri bir maharetle şark diye birbirine çarpıyordu. Biraz ağır ve tok bir şiveyle konuşuyordu. Elimi bırakınca kalpağını arkaya itti. Cebinden mendilini çıkardı. Terli bir alın siler gibi itina ile kuru alnını sildi. "Alnında ter yok, niçin siliyorsun?" dedim. Beyaz dişlerini baştan başa açarak sırıttı. Kemali itina ile bir koltuğa oturdu, sigarasını yaktı. Sonra cevap verdi. Gelirken tramvayda bir arkadaşla Bulgar müterakisini uzun uzadıya münakaşa ettik. Terlemiş gibi yorulmuşum. Sonra birdenbire ciddileşti. Gözlerimin içine bakarak bir çocuk saffeti ve itimadıyla sordu. Siz hariciyeden bileceksiniz. Bulgarlar mütareke yaptı. Yani mağlubiyeti kabul etti. Biz ne yapacağız? Ben ne ukalalık söyledim hatırlamıyorum. Yalnız hatırladığım şey Cemal'i sevmiş olmamdır. Ve zannediyorum ki nim uyku, nim rüya gibi gelen eski manasız hayatıma evvela beni o veda ettirdi. Teyze, Ayşe ile Mukbil Bey de İstanbul'a gelmek istiyorlar. Fakat küçük Hasan kızamık çıkardı. Henüz seyahat edemiyorlar. Sonra Ayşe'nin oğlunun ne güzel, ne gürbüz bir oğlan olduğunu uzun uzadıya anlattı. Cemal ile dostluğumun tarihçesini çizemiyorum. Bildiğim bir şey varsa hayatımda saf, menfaatsiz kavi bir arkadaş muhabbetini ilk defa olarak ihtirasa yakın bir şiddetle duymuş olmamdır. Her gün beraberdik. Her gün o dörtten sonra hariciyenin kapısından beni alıyor. Meserret Oteli'nin altında kıraathaneye gidiyor. Orada da onun zabit arkadaşlarıyla buluşuyorduk. Hepsi iyi çocuklardı. Fakat birinin ayrıca bir hususiyeti yoktu. Cemal yalnız onlar kadar basit olduğu halde bende çok kuvvetli bir tesir yapmıştı. Bugünlerde İstanbul harp sahnesi gibi olmuştu. Her gün, her gece İngiliz tayyareleri tepemizden bombalar atıp duruyorlardı. Herkeste asabiyet artmıştı. Meserret kıraathanesindeki zabitler hep sulh ve harp münakaşası yapıyorlardı. Harbin için girdiğimize dair birçok uzun bahisler oluyordu. Bir kısmı Enver Paşa'ya kızıyor, bir kısmı Almanları açıktan açığa sövüyor, bir kısmı bizim kendi başımıza bir şey yapamayacağımızı haykırarak söylüyordu. Seyfi isminde ateşli bir yüzbaşı hala harbi kazanacağımızı iddia ediyor, hep Çanakkale'nin ve çölün harikulade kahramanlıklarını anlatıyordu. Bütün bu hararetli münakaşaya rağmen bende derin bir kesel ve her muharebeyi kazandıktan sonra ordumuzun neden yenildiğini anlamayan gizlice bir hiddet vardı. Benim bu yeni hayata girişimden unutamayacağım bir gün vardı. Cemal Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne devam ediyordu. Beni almaya geldiği bir gün, seninle Beyazıt'a kadar yürüyelim, hava açık dedi. O gün somurtkandı, başımıza gelen felaketi yükletecek yer arıyordu. Nihayet kendi kendine, cumhuriyet olsak başımıza bir felaket gelemezdi diyordu. Onun cumhuriyetçiliği biraz damdan düşer gibiydi. Fakat o kadar hoş bir tarafıydı ki, senin mektepteki şehzade arkadaşlarınla bu cumhuriyetçiliği bir münakaşa etsen nasıl olur dedim. Bu bile onu pek açmadı. Harbiye nezaretinin önüne gelince daha ileri gitmek istemedi. Haydi mercandan inelim Peyami dedi. Yalnız nezaretten çıkan ve bize doğru gelen genç ve şık bir zabiti beklemek için durduk. Beli ince, çizmeleri dar ve parlak, kalpağı çarpık, bıyıkları küçük, kendisi ince bir İstanbul çocuğuydu. O biraz çarpılarak elini uzattı. Cemal şark diye kalın çizmelerini çarptı. Katı pençesiyle arkadaşının eldivenini zarif bir eda ile çıkardığı beyaz elini sıktı. Nereden geliyorsun İhsan? Üçüncü ordudan Cemal. Sonra beni takdim etti ve ayakta biraz konuştuk. Hemen yine Bulgar müterakesi ve sulhla kırdıları. Cemal anladım ki gayri şuuri olarak arkadaşının şehir zerafetine tahammül edemiyor ve İhsan da Cemal'e bir vilayet çocuğu gibi bakıyor ancak şehir nezaketinin icap ettirdiği kadar tahammül ediyordu. Zavallı memleketin şehrini ve vilayetini de nasıl bir kasırganın kucak kucağa attığını düşünüyorum da bana bugünler çok uzak görünüyor. Galiba ayrılacaktı. Birdenbire ikisinin de kulakları kabardı. Ortalığı dinlediler. Sonra sakin ve sert, "İngiliz tayyareleri, harbi nezareti civarından uzaklaşalım," dediler. Acele etmeden açık adımlarla mercana doğru inmeye başladık. Ben dizlerimde, kalbimde garip garip bir şey hissettim. İçim fazla yumuşaktı. Bel kemiğim erimek istiyormuş gibi bir şeyler oluyordu. Fakat harice bir şey belli etmeden yürüyordum. Ahali de aynı surette süratle civardan uzaklaşıyor, yokuştan iniyordu. İlk anlarda kimsenin koştuğunu iddia edemem. Zembilleriyle çarşıdan dönen esnaf, acul adımlarla çocuğunu sürükleyen birkaç kadın ve karışık bir halk. Ahalinin kesafet kesbettiği bir yerde birdenbire vızıltılar arttı. Baktık, 5 tayyare aşağı iniyor, etraflarında tayyare topları bulutları kar gibi, tül gibi didikliyordu. Muazzam bir gümbürtü, etrafımızda kalın, siyah bir duman ve toprak bulutu, ani bir sayha. Dumanlar arasından soluğu hissedilecek kadar sessiz, mütemadiyen kaçışan, karışan bir halk. Arkamı bir dükkana dayadığımı, dizlerimin, arka kemiğimin pişmiş paça gibi yılıştığını, döküldüğünü duydum. Gözlerimi açtım. Yalnız Harbiye Nezareti'nin tayyare topları uzaktan havayı yırtıyordu. Yerde ev, dükkan enkazı, kol, bacak, insan bünyesi vardı. Ta karşıda, yokuşun başında çocuğunun elinden tutup acele giden kadını ayakta, elleriyle başını döver buldum. Yerde küçük bir kan yığını, boğuk bir çocuk hırıltısı vardı. Beyaz saçlı, siyah esvaplı bir ihtiyar Ermeni kadını, yarısı yaya kaldırımının, yarısı şosenin üstünde, gözleri dönmüş yatıyordu. Açık, kıllı esmer göğsü kan içinde bir hamal onun yanına düşmüştü. Yerler kan içinde, yine midem bulanıyor. Kan ta o zamandan başlıyor. Cemal ile İhsan sakin. Biri kadının çocuğunun yanına diz çökmüş, öteki sıhhiye sedyesine yaralı hamalı koydurmak için yardım ediyordu. Gözlerimi hemen kapadım. Ne kadar zaman sonra Cemal'in sert eli omzuma dokundu. "Kalk Peyami, pantolonun ütüsünü bozacaksın." Gözlerimi yine açtım, baktım. İhsan da gelmiş, sarı ve sakin bize bakıyordu. "Ben korktum zannediyorum," dedim. Cemal gülerek, "Ben de," dedi. Ve bunu söylediği için onu daha çok sevdim. Çünkü hayat bana en korkak adamların iddia ile cesaretten bahsedenler olduğunu öğretti. İki askerin uzattığı iki eli birden aldım, kalktım. Ölümün ortasından yürüyerek geçtik, gittik. Tünelde hatta neşeli olduk. Çünkü bütün şapkalılar Cemal ile İhsan'a garip garip bakıyor, yüzlerinin şekli bozulmaksızın acı ve muzaffer içlerinden gülüyorlardı. Tünelin öbür tarafında İhsan, "Bu onda bir çay içelim," diye bizi davet etti. Cemal, "Bu gavurların arasında gülerek sabaha kadar dolaşmak isterdim ama bu sakat kolumun eski yarısı çok sızlıyor," dedi. Hakikat o akşam Beyoğlu'nda yemek yedik ve tepebaşıda bir barda eğlendik ve gece sarhoşa yakın bir hale döndük. Bunları niçin hatırlıyorum? Bu ne benim ne de onların mukayesesi. Bu sabah neferimin yüzüne baktım. "Salim, ben güneşe çıkmak istiyorum," dedim. Biraz maymuna benzeyen, birbirine yakın yeşil gözleri yaşla doldu. "Götürün efendim," dedi. Neferimi bana bırakmalarına ne kadar seviniyorum. Hayatta beni bilen, beni seven ondan başka kimse kalmadı. İki bacağım kesildi. Kafamın içini de açmak için müddet bekliyorlar. Bu ameliyattan da korkuyorum. Ya iyi olursam? Dünyada yalnız ne yapacağım? İstanbul'da anam sadece eski hariciye memurunun anasıydı. Ben Sakarya'da bacaklarını kaybetmiş, kafasından vurulmuş bir askerim. Neferim beni bırakıp gittiği gün elimi tutacak kimsem yok. Niçin bunları düşünüyorum? Salim'in kara boynuna kollarımı atıyorum. Beni ana gibi kaldırıp yatırmıyor mu? Uzun müddet yaşamaya mahkum olursam, Allah o felaketi de çektirirse, Salim'in boynuna sarılır ağlarım. "Varım yoğum sensin, beni köyünün bir köşesine götür, beni yanından ayırma," derim. Belki, belki uzun seneler yaşarsam ve eski günler içimden taşarsa ahireti beklemez, ona derdimi dökerim. Ayşe'nin hikayesine, Cemal'e, İhsan'a ve ötekilere o benden bile yakın değil mi? Şimdi odama geldim. Kaputumu, battaniyelerimi aldı. Götürdü. Güneşli, taş koridoru bir sedye çıkarmış, beni kucaklayıp oraya götürecek. Orada eski günlerin ateşini, kanını damarlarımda kaynarken duyacağım. Uzun uzun güneşte uyumuşum. Odam hayli soğuk. Salim çocuk gibi beni hırkaya, battaniyeye sardı. Başımda bir lamba, elimde defterim var. Tuhaf bir sükun duyuyor ve düşünüyorum. Neredeydim? İhsan'ı da sevmeye başlamıştım. Dairenin, kağıtların zincirleri artık tamamen çözülüyor. Cemal ile İhsan birbirlerini hala çok sevmiyorlar. Fakat ikisi de beni o kadar seviyor ki ekseri üç kişi beraberiz. İhsan'ın ailesi de Şişli'de. Kibar ve eski bir aile. Annemle ahbap olduklarını sonra anladım. Fakat anası medeni bir hanım olmakla beraber erkekle konuşmuyor, kendisinde eski bir babı hali görgüsüyle temizlik, partı nezaket, azıcık da muhafazakarlık hakim. Fakat oğulları başka bir şey. O Cemal kadar konuşmuyor. Cemal'in çok kere onu kızdırmak için İstanbullulara, İstanbul anneannesine hücumuna cevap vermiyor. Fakat bu sadece sükun ve nezaketinden değil. İçinde bu şeylerin dokunamayacağı bir kale var. İhsan yüksek, kayadan bir uzviyet. Onun biraz çilli, küçük bir yüzü, zarif, ince burnu, beyaz dişleri ve bazen eski resimlere benzeyen, ortası ayrık derin gözleri var. Alafranga genç bir zabit ruhundan başka hususi şeyler taşıdığını seziyorum. Fakat o kendinden bir şey vermiyor. Her vakit nazik, her vakit etrafındakilerin rahat ve arzusunu düşünen yeni bir Osmanlı emmuzeci, Türk demiyorum. Çünkü yeni Türk genci daha mütecaviz, daha dalgalı, daha istediği çok olan bir mahluktur. İhsan'ın muayyen bir istediği yok. Şeref ve namus hissi için cepheden cepheye koşmuş, yaralanmış, fedakarlığı nümayişkar olmayan biraz da mağrur bir insan. Lübon'u tercih etmekle beraber o da ekseri bizimle geliyor, Cemal'in sevdiği bir sirkeci salonunda oturuyor, rakı içiyoruz. Sonra da konuşarak, gülerek köprüyü beraber geçip gidiyoruz. Bu iki gencin birbirini sevdiğini çok istiyorum. Fakat biraz da benim için beraber gezmelerine karşı gurur hissediyorum. Yalnız anlıyorum ki daha natamam olmakla beraber Anadolu genci tipi Cemal daha yeni ve daha sarıydır. İhsan üzerindeki iradesini şimdilik hissedilmeyecek kadar yavaş fakat kat'i olarak hakim kılıyor. Bu iki genç birbirlerinden o kadar ayrı mıdırlar bilmiyorum. Bir sikkenin yazı tura tarafı gibi birbirlerini itmam eden şeyler değil midirler? İkisine de aynı şeyi yaptıran, aynı şeyi hissettiren derin ve iptidai kuvvetler yok mu? Neyi hatırlarım? Mütarekeden birkaç gün sonra üçümüz Babi Ali'den beraber indik. Sokaklar o kadar sessiz, herkesin yüzünde kendini ta içine çekmiş öyle somurtkan, öyle ketum bir şey var ki. Halk o kadar harpten bıkmıştı, niçin şimdi sevinmiyor? Harpte akan beyhude kanları mı, yoksa mütarekenin İstanbul'da karıştıracağı, saçacağı dahili çirkefi, deşilecek eski, kokmuş yaraların akıtacağı cerahati mi düşünüyor? O akşam rakı içmeden geçtik. Birbirimize bir şey söylemeden yürüdük, yürüdük. Tam Beşiktaş Sarayı'nın önünde, Mavi Deniz'in üstünden azametli, kocaman demir zırhlıların geçtiğini gördük. Cemal ellerini cebine koydu, kaşları çatık, rengi sarı, deniz kenarına doğru yürüdü. İhsan'ın yüzü daha sarı fakat daha kapalı görünüyordu. İkimiz de gittik. Sahile beyaz köpükleriyle gelen firuze gibi yeşilim tırak ve hain rengiyle Boğaziçi suları üstünden artık düşmanımız olmayan muzaffer ecnebi bayraklı demir zırhlılara baktık. Ne kadar ağır ve uzun geçiyorlar. Bizim olduğumuz yerde hiç ses yok. Belki insan da yok. Galata, Tophane taraflarında bir uğultu duyuyoruz. Hayır, bir şey duymuyoruz. Yalnız benim kalbim pat pat atıyor. Yanımdakilerin belki zavallı yaraları sızlıyor. Soğuk, sabit gözlerinde binbir kanlı meydan muharebelerinde düşenler uçuyor. Cemal uykuda konuşuyor gibi. Çanakkale'de bunlar girmesin diye saatte 10.000 Türk'ün şehit düştüğü harpler yaptık dedi. İhsan barit ve sakin yine girdiler dedi. Marifet bizi kapıları beklerken girmekte. Şimdi Niğde'yim. Birdenbire döndük. Paçaları limi limi, yarım kunduralı, göğsünde harp madalyasının yırtık bir kordelası, uzun heyula gibi bir Anadolu neferi. İhsan ve Cemal ona doğru gittiler. Bana öyle geldi ki bu üçü de bir örnek insandır. Yüzleri, vücutları kaybolacak, üçü birbirine karışacak, hepsinden birdenbire bir tek insan çıkacak. Fakat onların yalnız gözleri karıştı. Başlarını eğdiler. Birbirlerine ne dediler? Ben o an kendimi yabancı ve mukaddes bir dinin münkiri hissettim. Bir yabancı hürmetiyle sahile doğru gittim ve ilk defa olarak onların yaptığı ezeli şeyi yapmamış olmanın mahrumiyetini duydum. Yara, kan, ölüm bana cazip ve erişilmez bir azametle göründü. Hatta bu muzaffer demir gemileri arkamdaki üç adamdan küçük ve tatsız buldum. Döndüğüm zaman neferin bir eli İhsan'da, bir eli Cemal'deydi. Haykırıyorum. Cemal, İhsan, bak benim de iki bacağım koptu. Kafam parçalandı. Bana karşı muhabbetinizde aşağı eğilen bir şey vardı. Niçin bunları görmeden öldünüz? Ben de bu ezeli şeyler için, bayrak için, namus için parçalandım. Neferim başıma kolonya sürüyor, gözleri nemli. Beyim, beyim, onlar şehit oldu. Ne mutlu, ağlama diyor. Salim'in elini tuttum, çektim, gözünün içine baktım. Sen bacaklarını kaybetsen, Fatma'n seni daha çok sever mi? Salim anlamamış gibi gözlerini açtı. Sonra yavaş yavaş gözlerine eski manasızlığı geldi. Yavuklunu mu düşünüyorsun beyim dedi. Salim'in ağzını elimle kapadım. Başım düştü. Niçin ruhumun bu ateş gömleği sırtımdan canıma geçiyor? Gözümden, dilimden kızıl, yakıcı yenlerini gösteriyor.
Ayrım sonu.